Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri rahamâ'u beynahum. İlâ ahiret ayet. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? El cevap, enbiyadan sonra nev-i beşerin en eftali sahabe olduğu, Ehl-i sünnet ve cemaatin icma bir hücceti katıadır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tereccüh edebilir. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitayiş kerenı tavsifat Rabbaniye masar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına masar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilmez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Bu sualin cevabı burada işte birinci hikmette üç sebep noktasına nazara verilecek. Genelde birinci hikmet ve ikinci sebep hep nazara verilir. Biz üçüncü sebebi inşallah nasipse okuyacağız. Üçüncü sebep de sahabelere, Üstad Hazretleri burada yetişilemeyeceğine aslında üç tane, yani üç sebep derken her bir sebep tahtında da cevaplar vermiş oluyor. Her bir sebepte hangi sebebi nazara alırsanız alın o sebeplerin hiçbirisinin tahtında sahabeye yetişilemeyeceğinin izah ve ifadelerini yapıyor. Ve belki bir suale üç tane de cevap vermiş oluyor. Biz onlardan üçüncü sebebi bu dersimize mevzu etmiş olacağız. Sahabelere yetişilememesinin üçüncü, yani birinci hikmetin üçüncü sebebi. Üçüncü sebep, 12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvetin velayete nisbeti, güneşin aynı zatiyle aynelerde görülen güneşin misali gibidir. Orada verilen misaller var. Güneşin zatıyla aynalardaki yansıması arasında ne kadar fark varsa, nübüvvetle velayet arasında da o kadar fark var. Nübüvvetle velayet. Burada onun kıyasını yaptı. Tekrar okuyorum. 24. 25. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvetin velayete nisbeti. Önce bunu yapacak ki bunun üzerinden diğer şeyler geçecek. Nübüvvetle velayeti birbirine kıyasladığımız zaman nasıl bir kıyas yapmamız lazım? Güneşin aynı zatıyla, bizzat kendisiyle aynelerde görünen güneşin misali gibidir. Aynalardaki güneşin yansıması gibidir. Aynalarda güneşin kendisi yoktur. Sadece tecelli var. İşte ısı, ışık, yedi renk. O da aynanın kabiliyeti nispetindedir. Ayna bir damlaysa damlaya göre bir yansıma orada kendisini gösterecektir. Ayna işte el kadarsa ona göre bir yansıma gösterecektir. Okyanus kadarsa ona göre. Ama yine de hiçbir zaman güneş aynen her şeyiyle, mahiyetiyle, hüviyetiyle, özelliğiyle orada tamamen bulunmaz. Sadece ne ile bulunur? Isısı, ışığı, yedi rengi, o da aynanın kabiliyeti nispetinde. Hepsi bu kadardır. Ama bir de güneşin kendisi vardır ki dünyadan 150 milyon kilometre ötede, işte maddesi itibariyle dünyanın hiçbir şeyine sığmaz, dünyayı içine alır. Vesaire vesaire. Güneşle ilgili birçok şey konuşabiliriz. İşte güneşin zatıyla, kendisiyle aynalardaki yansımasının kıyası neyse, nübüvvetle velayet arasındaki kıyas aynı şeydir. Nübüvvet direkt peygamberliğe bakar, velayet de ondan istifadeye bakmış oluyor. Mevzunun aslı bu. Şimdi sahabelere bu uyarlanacak. Nasıl sahabeler diğer bütün işte velilerden, evliyalardan, asfiyelardan üstün oluyorlar. O üstünlüğün izahları yapılmış olacak. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksekse, ikinci şey geldi, bu zihnimize yerleşti. Nübüvvet dairesi, velayet dairesinden yüksekliği ne kadar ise, ne kadar ise, daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler. Nübüvvet dairesinin hizmetçileri ve o güneşin yıldızları etrafında dönen, yıldızları olan, bizzat ondan istifade eden sahabeler. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinin izahı değil mi? Zaten dersimizin sonunda da o hadisi şerifi nazarımıza veriyor ve diyor ki Eshab-ı kennücümi bi'eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Benim sahabelerim yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeler hakkındaki övgüyü öne çıkaran hadisi şerif. Her birisi adeta tabi olunacak bir yıldız. İnsanı hidayete götürecek, kurtuluşa erdirecek bir yıldız. Kim onlardan birisine tabi olursa hidayete erer diye ifade ediyor. Burada da Üstad Hazretleri nasıl ifade etti? Ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi daire-i velayetteki sülahaya, velayet dairesinde veliler, o dairedeki salihlere o derece tefevvuku, üstünlüğü olmak lazım geliyor. Hatta velayeti kübra olan, en büyük velayet olan, şimdi onu da tarif edecek. Peki Peygamber Efendimizin kendi zatına ait olan bir velayet derecesi yok mu? El cevap var. Herkes Allah'ın kulu mudur? Kuludur. O kulluktan dolayı her bir insanın kendisine ait olan bir velayet cephesi vardır. Çünkü kulluk velayetle ilgilidir. Yani namazıdır, niyazıdır, orucudur, işte duasıdır, zikridir, fikridir, şükrüdür. Kendisini yetiştirmesi, bütün bunların hepsi velayete bakar. Bir de bu almış olduğu güç kuvvetle beraber hak ve hakikati tebliğ etme cephesi var ki o da risalete bakar. Risalete bakar. Şimdi burada risaletin de kendi içinde bir velayeti var. Ama bu velayet nasıl bir velayet? Onu bizim nazarımıza verecek. Yani sahabelerin kendine ait bir velayeti yok mu? Yani sadece diğer velilerde mi velayet var? Hayır. Sahabelerin de kendisine ait olan bir velayeti var. Ama bu velayet nasıl bir velayet? Onu tarif edecek. Hatta velayeti kübra olan, en büyük velayet olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki en büyük velayet bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine birinci derecede varis olmak ve aynı zamanda onun sadık dostları olmak. Yani peygamberlerden sonra sahabelerin üstünlüğünün en önemli özelliklerinden bir tanesi sıddıkiyetleridir. Sıddıkiyetleridir. Bütün sahabeler sadıktır, sıddıktır. Onların içerisinde Hazreti Ebubekir radıyallahu an Sıddık-ı Ekber'dir. Tarifi böyle yapmamız lazım. Yani sadece Hazreti Ebubekir radıyallahu an Sıddık değil. O Sıddık-ı Ekber, diğerleri Sıddık. Aralarındaki kıyas böyle yani. Ondan dolayı ne dedi? Velayeti kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki sahabelerin velayetidir. İşte bu sahabelerin velayeti, velayeti kübra. Diğer insanların velayeti normal bir velayet. En büyük velayete velayet zaten yetişmez. Bir de o velayetin nübüvvetle münasebeti var ki hiç yetişmez. Yani Üstad Hazretleri bir kere meseleyi burada çözüyor. Ondan sonra izahları gelecek. Velayet sahabelerin velayetidir ki bir veli kazansa, yani bir veli böyle bir velayeti dahi kazanacak olsa yine saf-ı evvel olan, ilk saflarda bulunan sahabelerin makamına yetişmez. Şimdi onun izahları gelecek, niye yetişemiyor? O da velayeti kübraya kazandı ama işte Abdülkadir Geylani Hazretleri hem velayetin şahı, hem kutbiyet var, hem gafsiyet var, hem ferdiyet var. Ve kendisinden bahsediyoruz, bitiremiyoruz. Vefatından sonra tasarrufu devam eden dört büyük veliden bir tanesi. Niye bir sahabeye yetişemiyor? İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili neyi ifade edersek edelim, en başta Üstad Hazretleri bunu söyledi. Onların faziletleri, bu faziletlerin hepsi topla eşittir. Fazileti cüz'iyye, onun şahsına ait, zatına ait cüz'i fazilettir. Yine külli fazilet kime aittir? Sahabeye aittir. Onu da aşağıda izah edecek. Belki o bütün faziletleri topla, külli dediğimiz şey o. O faziletten hepsini içine alan bir fazilet. Topla, sahabenin fazileti o. İşte yine yetişemiyor. Burada da onu bizim nazarımıza verdi. Bir veli o velayeti kübra makamını kazansa dahi yine saf-ı evvel olan, ilk safta bulunan, ilk, bu cümle önemli, ilk safta bulunan. Sahabeler ilk safta. İlk safın özelliği var. Üçüncü vecihte bunu bizim nazarımıza verecek, anlatacak. İlk safta olmanın manası ve mahiyeti nedir? Bize bunu anlatacak. Dolayısıyla ilk safta olduklarından dolayı yine yetişemiyorlar. Yine saf ve evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddit vücuhundan çok vecihleri, çok yönleri var. Üç vecihini beyan ederiz. İşte şimdi bu girizgahtı, mukaddimeydi. Bunun açılımı gelecek, üç cepheyle bu meseleyi bizim nazarımıza arz edecek Üstad Hazretleri. Cenab-ı Hak ondan razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci vecih, içtihatta, yani istinbat-ı ahkamda. Şimdi Üstad Hazretleri, içtihat hüküm çıkarmak demek değil mi? Hüküm çıkarmak. Ama hüküm nasıl çıkar? Yani bir ayetten, bir hadisten hüküm çıkarmak. İstinbat-ı ahkam dediği o. Hadisi şerifi okuyor, ayeti kerimeyi okuyor. Oradan ameliyle ilgili veya itikatıyla ilgili hadisi şerifi veya ayeti kerimeyi hüküm cümlesi haline getiriyor. Buradan şöyle bir mana, şöyle bir hüküm anlaşılır diyor. Ama bu... Yani içtihadı tarif ediyor. Burada da o önemli. İçtihatta merkez noktada olması gereken şey nedir? Sahabeler halleriyle, ahvalleriyle bunu da ortaya koyuyorlar. Nedir? Okuyorum. İçtihatta, yani istinbat-ı ahkamda. Şimdi içtihadı tarif etti. Ne demekmiş içtihat? Hüküm çıkarmakmış. Peki hüküm çıkarmak ne demek? Yani... Ne demek hüküm çıkarmak? Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta. Asıl bir şey değil mi? Yani ben hadisi şerife nazar ederken, ben ayeti kerimeye nazar ederken, aslında oradaki nazarımın, yani noktayı merkeziyesi ne olması lazım? Ya buradan çıkaracağım hükümde aslında ne olması lazım? Bundan çıkaracağım hükümle ilgili Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek esas olması gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını, Cenab-ı Hakk'ın marziyatını, marziyat razı olacağı şeyler demek. Marziyatını o ayetten veya o hadisi şeriften anlamak. Peygamber Efendimiz sözünden anlamak, ayet-i kerimeden anlamak. İçtihat dediğimiz asıl bu. Onun razı olacağı hükümleri oradan çıkarmak. Yoksa benim nefsimin hoşuna giden veya beni bir şekilde kurtaracak bir hükmü oradan çıkarmak meselesi değil. Birinci derecede nazar edilmesi gereken şey nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek. Acaba buradan çıkacak hangi hükümden dolayı Allah benden razı olur? Onun rızası doğrultusunda hüküm çıkarmak. Tekrar okuyorum. İçtihatta, yani istinbat-ı hakemde. Yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta. Ayete, hadise bu cephesiyle bakmak lazım. Kelamından neyi anlamak gerekiyor? Cenab-ı Hakk'ın marziyatını razı olacağı şeyler. Sahabelere yetişilmez. Bu noktada sahabeye yetişilmez. Sebep? Çünkü o zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi, İslamiyet öyle bir değişim yapmış ki, biraz öncesi karanlık, biraz öncesi cahiliyet, biraz öncesi zindan, biraz öncesi günahların zirve yaptığı bir öncelik. Ama biraz sonrası İslamiyet geliyor, bir inkılap yapıyor, o sahabelerin dünyasını bir değiştiriyor, öyle bir değişim, öyle bir dönüşüme uğruyorlar ki sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Okuyorum. Çünkü o zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Sahabeler öyle bir hale giriyorlar ki, öyle bir keyfiyet üzere oluyorlar ki artık bütün her bir şeyde Cenab-ı Hak bu fiilden razı olur mu? Cenab-ı Hak bu halden razı olur mu? Acaba şu hal mi Allah'ın hoşuna giden bir haldir? Şu fiil mi Allah'ın razı olduğu bir fiildir? Zihinler, fikirler hep böyle dönüyor. Şimdi zihinlerin ve fikirlerin böyle döndüğü bir ortamda ki İslamiyet böyle bir inkılap yaptırmış. Tabii ki her bir şeye Allah'ın rızasını anlamak noktasında bakacaklar. Taşa da öyle bakıyor, ağaca da öyle bakıyor, insana da öyle bakıyor. Yani gözüne ilişen her ne varsa, hani ayet diyoruz ya, ayet. Kur'an'ın kelamı da Allah'ın ayeti, alemdeki her bir şey de Allah'ın ayeti. Her bir şeyden Allah'ın rızasını anlamaya ilişkin mana çıkarmak. Zihin, fikir hep bununla meşgul. Adam matematikte fani olmuş. Hocam matematikçiydin değil mi? Yakup hocam matematikte fani olmuş. Nereye gitse bakıyorsun matematikle ilgili bir şey konuşuyor. Oldu mu böyle oluyorsun yani. Ey bir nurcu bakıyorsun ki her bir tarafta konuşması hep bakıyor nurculuk üzere gidiyor. Bir cümle söylüyorsun bir mesele hakkında diyor ki ya işte nurcular zaten hep böyle pozitif bakarlar. Bugün öyle birisine bir cümle söyledim. Dedim ya mesele sadece pozitif bakma meselesi değil. Gerçek neyse onu ifade ediyoruz. Bu bir gerçek yani. Ama bu gerçek pozitif düşünce üzerineymiş. Yani onun zihninde ne var? Nurcular pozitif düşünür. Helal olsun beni rahatlattın diyor yani. Niye? Senin zihnine, fikrine hep bunlar yerleşti mi? Aleme de hep bu açıdan bakıyorsun. Hep bu cepheyle. Zihninde, fikrinde çünkü niye? Pozitif düşünce var. Başka bir düşünce yok. Menfiye dahi pozitif açıdan bakıyorsun. Pozitif açıdan bakıyorsun. Adam güle bakıyor. Yazık diyor. Dalında dikeni var. Dikeninden dolayı üzülüyor. Başka birisi o da güle bakıyor. Vay be diyor. Dikenli dalda gül bitmiş diyor. O da ayrı bir cephe. Daha farklı bir cephe değil mi? Daha insanı keyiflendiriyor. Daha insanı mutlu ve memnun ediyor. İkisinde de bakılan şey dikenli bir dal ve üstünde gül. Birisi üzülüyor orada diken olduğundan dolayı. Diğeri dikenler içerisinde gül bittiğinden dolayı memnun oluyor. Bu kadar sıkıntılı, bu kadar zahmetli bir ortamda, bu kadar çirkin bir asırda yüzü nurlu gençler var. Demek ayrı bir şey. Herkes yanıyor, batıyor, helakete gidiyor, yok oluyor. Perişan oluyor, bir daha ayağa kalkamayız. Demek ayrı bir şey. Bu insanı perişan ediyor. Ama diğer türlüsü, öğrencilik yıllarımızda Allah rahmet etsin, Ali Ulvi Kurucu abi ifade etmişti, hiç unutmam. Hakaiki imaniyeden, Risale-i Nur'dan hakikatleri ders alan gençleri tarif ederken bir cümle kullanmıştı. Alevlerin içerisinde ama yanmıyorlar. Kim gibi? Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi. Müthiş bir ifade değil mi? O sana güç veriyor, kuvvet veriyor. Zihnin fikrin neyse fiilinde ona ne yapıyor? Otomatik olarak dönüşüyor. Sahabelerin zihninde, fikrinde ne var? Cenab-ı Hakk'ı razı etmek var. Cenab-ı Hakk'ı razı etmek böyle olunca işte bütün konuşmalar, sohbetler, muhabbetler, oturmalar, kalkmalar, gidişler, gelişler, her şey bunun üzerine dönüyor. Bunun üzerine dönünden böyle bir ortama hiçbir ortam ne yapmaz? Yetişemez. Okuyorum. Çünkü o zamandaki o büyük inkılabı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, zihinler istinbat-ı ahkama müteveccih idi. Cenab-ı Hakk'ın kelamından Allah'ın rızasına uygun hüküm çıkarmaya yönelik idi. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Hep bu suali soruyorlar. Allah bizden ne istiyor? Ahval-i zaman bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Bütün sokakta, evde, ticarette, yani bütün her bir yerdeki olan konuşmalarda, görüşmelerde hal bunu kendisi ne yapıyor? Kokusunu neşrediyor. Bu kokuyu neşrediyordu yani. Bu hal üzere her şey dönüyordu. İşte bunun için her şey ve her hal ve her muhavereler ve sohbetler ve hikayeler bunun üzerine misaller getiriliyor. Bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, sahabelerin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden istidadını hemen birden kemale erdiriyor ve aynı zamanda fikirlerini hemen nurlandırıyordu. Böyle olduğundan içtihat ve istinbatta istidadı kibrit derecesinden nurlanmaya hazır olduğundan bir günde veya bir ayda kazandığı mertebeyi istinbat ve içtihadı o sahabenin derece-i zekavetinde, onun zeka seviyesinde ve istidadında olan bir adam, böyle bir adam olacak olsa, şu zamanda 10 sene, belki 100 senede kazanamayacak. Çünkü, şimdi izah ediyor. Niye kazanamıyor? Niye onu oluyor da bu olmuyor? Sebebini söyleyecek. Bakın sebebini söyleyecek, zihnimizde düşüneceğiz. Çünkü, şimdiki hal, ki İslamiyet, İlk 300 senesi safi ve temizdir. Ondan sonra hep yani İslami dönemleri ifade ediyorum. İslamiyet'in kendisinde bir şey yok. İslami dönemlerde safi ve temiz. Ondan sonra nedir? Batıl fikirler insanların içlerine girmeye başlamış. Veya beka aleminden, ahiret aleminden dünyaya doğru meyiller gittikçe ne yapmış? Artmış. Bu ilk birinci hikmet en başta aslında onlardan da bahsediyor. Oraya geçmeden buradaki şimdi hali söyleyecek. Şimdi saadeti ebediyeye bedel. O dönemde herkes ebedi saadet ve ebedi mutluluk noktasında zihinler dönüyor. Saadeti ebediyeye bedel, saadeti dünyeviye medarı nazardır. Yani ahiretteki mutluluk çok da önemli değil. Öyle olur. Bir insanın diyor Üstad Hazretleri, Alman ve İngiliz kadar malı olacak olsa, böyle bir davayı kazanmak için sarf ederdi. Çünkü ebedi hayatı kazanma veya kaybetme o insanın imtihan olarak başına açılmış. Cenneti kaybettiğin zaman ebedi cehenneme gidiyorsun. Allah muhafaza etsin. Bunu hayal edemiyoruz veya tasavvur edemiyoruz veya düşünemiyoruz. Saadeti ebediye bedel, ahiretteki mutluluğa bedel, saadeti dünyevi. Dünyada mutlu olalım, gerisi önemli değil. Bu öne çıkıyor. Ondan dolayı Üstad Hazretleri diyor ki, hafızlık mektebinden anne diyor, evladına şefkat ediyor diyor. Evladına şefkat ediyor. Bakın anne, evladına şefkat ediyor. Hafızlık mektebinden alıyor, paşalık mektebine gönderiyor. Paşalık mektebine bir yiyeceğimiz yok. Ama hafızlık mektebinden niye alıyorsun sen? Hafız paşa olsun. Daha iyi değil mi? Şimdi bu şefkat hakiki bir şefkat midir? Bak hakiki bir şefkat değil. Anne ne yaptı? Dünyada işte ayağına diken batmasın. E tamam, dünyada ayağına diken batmasın. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşasın. Acaba öyle olacak mı? Paşa olunca huzur olacak mı yani? Mutluluk olacak mı? Bakın bugün maddi imkanı en yüksek olan ülkelerde en çok intiharlar oluyor. En çok intiharlar oluyor. Hiçbir zaman refah düzeyi eşittir saadet düzeyi değildir. Maddi gelir seviyesinin yüksek olması mutluluk seviyesinde yüksek olacağı anlamına gelmez. Tam tersi, insanın kalbinin, gönlünün, ruhunun rahat ettiği şekil asıl mutluluk o. Dolayısıyla dini ilimler. Ha fenli ilimlerle imtizaç etsin eyvallah ama dini ilimlerden vazgeçemez. Oradaki hafızlık mektebi bir sembol. Hafızlık, Kur'an'ın hafızı ol, Kur'an'ın hakikatinin hafızı ol, amelinde bunu yaşa. Asıl şefkat nedir? Hafızlık mektebinden alma. Onu okut. Onunla beraber paşalık mektebinde okut. A sana nurun ala nur. Hem dünya hem ahiretini kurtarsın. Ama ahirete bedel. Dünyayı düşününce ahireti kaybediyorsun. İşte zihinler bu noktada dönüyor. Ne dedi? Saadeti ebediye bedel, saadeti dünyeviye medarı nezardır. Dünya mutluluğuna herkes nazar ediyor. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Zihinler başka maksatlar etrafında dönüyor. Sahabelerin zihinleri hangi maksat etrafında dönüyordu? Cenab-ı Hakk'ın marziyatını anlamak noktasında dönüyordu. Ve her şeylerini buna feda ediyorlardı. Başka maksatlara müteveccih olunca peki sonuç ne oluyor? Tevekkülsüzlük içinde aslında Cenab-ı Hakk'a İtimadı, itminanı da yok. Tevekkülsüzlük içinde. Derdi maişet. Geçim derdi. Geçimi kendisine dert eden geçim derdini almış olur. O dert ona yapışmış olur. Geçimi kendisine dert etmeyen sıkıntı yaşamaz. Geçimi kendisine dert etmiş. Geçim derdi. Dert haline gelmiş. Ne yapıyor? Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik. Bir kere ruh sersemleşmiş. Daha başka ve felsefe-i tabiye, işte dedik ya 300 seneden sonra materyalizm felsefesi, Roma ve Yunan felsefesinden etkilenen İslami düşünce gele gele Üstad Hazretleri kendisi Risale-i Nur'u tarif ederken 1000 yıldır diyor. Teraküm eden toplanıp gelen, İslamiyet'in üzerine konan, o elmas kılıncın üzerine konan tozları ve gubarları temizliyorum diyor. Ne ile? Risale-i Nur'la. Onları temizliyorum. Maksadım ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Parlatmak. O üzerindeki tozları söküp atacaksın. Nedir o tozlar? Roma felsefesinden, Yunan felsefesinden gelmiş. Materyalizm felsefesinden. Her bir insanın kalbine, gönlüne bir şekilde girmiş. Dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ettirmiş. Hatta bilerek tercih ettirmiş müminlerde. يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Ahireti bildikleri halde dünyayı ahirete ne yapıyorlar? Bilerek tercih ediyorlar. Bilmeyerek olsa bir mazerettir. Bir de bilerek tercih ettim mi bu perişaniyettir. Bu sadece normal insanlarda değil, inananlarda dahi zihin, fikir bu yönde dönüyor. Peki nasıl sen sahabeye yetişeceksin? Bir kere bu halini bir temizlemen lazım. Bu halden sen çıkacaksın. İçi böyle bir ortamdan çıkacaksın. Böyle bir atmosferde bulunmayacaksın. Sahabelerin bulunduğu bir atmosfer oluşturacaksın. Nasıl olacak bu? Şu medreselere geliyoruz, bir nefes alıyoruz. Onun ötesi? Nereye gitsen bu sıkıntı var. Azıcık şu medreselerde nefes alıyoruz. O da hep Kur'ani sohbetler, Kur'ani muhabbetler yapıldığından dolayı. Şunları devre dışı bırakın, kendi halimize kalalım. Yine dışarıdan çok da farkımız olmayacak yani. Ya Yani Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükür etsek azdır. Ne kadar şükür etsek azdır yani. Hani böyle hani zehirli kazlar sağa sola dağılır da böyle hususi oksijen odaları, sığınma odaları olur da insanlar oralara giderler. O zehirli gazlardan uzak durup o sığınma odalarında oksijen alırlar. Benim dünyamda Risale-i Nur medresesi bu. Oksijen alınan yer, rahat edilen yer, nefes alınan yer, kalbin, ruhun teneffüs ettiği mekanlar, medreseler, medreseler. Ne dedi okuyorum. Tevekkülsüz içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden ruh sersem olmuş, hedefinden şaşmış, akılda körlük olmuş, feraset gitmiş. Her şey maddede aramaya başlamış, maneviyatta tamamen körleşmiş. Nasıl bulacaksın? Nasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasını kelamından tahsil etmeye çalışacaksın? İşte burada o kadar maniler giriyor ki. Bırak sahabeye yetişmeyi, ya kendimizi kurtarmak noktasında dahi çok sıkıntılar yaşıyoruz değil mi? Bırak sahabeye yetişmeyi. Kendimizi kurtaralım. Beşerin muhit-i içtimaisi o şahsın zihnine ve istadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi, bakın, derdi maişet tevekkülsüzlük ruha sersemlik veriyor. Felsefeyi tabiye ve felsefeyi maddiye akla körlük veriyor. Daha başka, o şahsın bir de başka ne vardı? Beşerin muhit-i içtimaisi, şu sosyal hayat. Bu sosyal hayatta olan hadisat da ne yapıyor? Bizim zihnimize ve istidadımıza içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi ne yapıyor? Teşettüt veriyor. Yani adam diyor ki ya bir türlü zihnimi toparlayamıyorum. Ne demek istiyor yani? Zihnim dağınık, kafayı dağıtmış. Nasıl toparlayacaksın? Şanzımanı dağıtmış araba. Fren balata hak getire. Nereye gidecek bu araba? Allah muhafaza etsin ya. Allah muhafaza etsin. Demiş ya, ya Rabbi 40 kişiyle huzuruna geliyor. Böyle olacak yani. Artık Allah kabul etsin yani. Bütün şanzımanı, şakülü, her bir şeyi, zihnini, fikrini dağıtan bir insan modeli. Bakın Üstad Hazretleri onu tarif ediyor. Fikirler istikamete ulaşmıyor. Kafasında 40 tane tilki dönüyor. Nasıl olacak bu iş? Zihin dağınık, zihin bozuk, zihin bulanık. Noktayı merkezeyi nasıl bulacaksın? Rızaya nasıl ulaşacaksın? Bir kere bu noktaların temizlenmesi lazım. Teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. sözün içtihat bahsinde Süfyan İbni Üyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. İkinci vecih. Bu sebepleri bunlardı. İkinci vecih nedir? Sahabelerin kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığı ne kadardır? Ekrabu ileyhi min hablil verid değil mi? Bize bizim şah damarımızdan daha yakın. Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığı. Şimdi kemalat ve terakki noktasında Cenab-ı Hakk'ın sahabelere olan yakınlığı var. Bir de benim Allah'a olan yakınlığım var. Bizim yakınlığımız var. Velilerin yakınlığı var. Allah'ın yakın olmasıyla, kemalat ve velayet noktasında Allah'ın yakın olmasıyla, insanların, velilerin Allah'a yakın olması aynı şey mi? Sen yakın olmak için bir sürü mesafe gideceksin değil mi? Bir sürü basamak basacaksın, çıkacaksın. Ama velayet ve kemalet noktasında Allah yakın oldu mu seni alır birden çıkarır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlığı. Miraç yolculuğu nedir? Cenab-ı Hakk'ın öyle bir tecellisi oluyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir anda, öyle mi? Şu mülk aleminden melekût alemine alıyor. Şu fani dünyadan baki alemlere alıyor. Şu küre-i arzdan sema tabakasına alıyor. Her şeyin aslının, esasının, bütün tezgahların olduğu yerlere alıyor. Huzuruna çıkarıyor. Bu nedir? Allah'ın peygamberine olan yakınlığından dolayıdır. Peki bir kişi kendisinin yakınlığını basamak ederek böyle bir yolculuğa çıkmak istese çıkabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. O çıkarırsa çıkarsın. Ama sen çıkmak istersen mümkün değil, çıkamazsın. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da işte Kabe'nin işte hatim denen kısmında yanı üzere dinleniveriyordu orada. Peygamber Efendimiz'in dünyasında belki de böyle bir şey hiç yoktu. Ama Cenab-ı Hakk'ın ona bir tecellisiyle Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ne yapıyor? Orada kalbi bir ameliyat gerçekleşiyor. Tutuyor cennetten Burak ismindeki bineği getirtiyor. Kim getirtiyor? Allah. Onu ona bindiriyor. Oradan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, oradan sema tabakalarına çıkaran Allah. Bir gece kulunu. Ayet-i Kerime'de öyle geçiyor değil mi? Almış ve çıkarmış. Almış ve çıkaran Allah. Bu Allah'ın yakınlığı. Ama sen çıkmak istesen mümkün değil. Şimdi burada da iki şeyden bahsediyor. Okuyayım tekrar. Sahabelerin kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Sahabelere kurbiyeti ilahiye, yani Allah'ın bir yakınlığı var. Allah'ın özel bir iltifatı var. Allah'ın özel bir muamelesi var. Niye? Sahabe olduklarından dolayı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında olduklarından dolayı. Özel bir muamelesi var. Bir padişah işte en aşağıdaki bir neferi özel muamelesiyle en yukarıya alıyor. Üstad Hazretleri bunu işte 24. sözde, 16. sözde bizim nazarımıza veriyor. 16. sözde. Ama bir asker eğer makamları aşarak o neferin çıkmış olduğu makama çıkacak olsa en az 40 sene lazım. Genelkurmay başkanı olacak. Ondan sonra padişahla direkt görüşecek. En az 40 sene lazım. Ama padişahın hususi iltifatına mazhar olan sıradan bir asker birden bakıyorsun ki en yukarı çıkmış. Olur mu? Oluyor. Oluyor. İşte Cenab-ı Hak bizi huzuruna alıyor. Namaz dediğimiz şey bu. Huzuruna alıyor ya. Neyimiz var yani? Allah'ın huzuruna çıkacak neyimiz var? Bu işte Allah'ın yakınlığı. Hususi muamele. Sen diyor namazla benim huzuruma çıkarsın. Zaten senin namazın da miraç. Sana böyle bir lütfu, böyle bir hedayayı bahşettim diyor adeta. Şimdi diğer bir mana sahabeler için var. Sahabelerin kurbiyet-i ilahiye noktasında makamlarına velayet ayıyla yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir. Bize akreptir. Ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretleri şimdi izah edecek. İki tane kelime. Bir akrebiyet, iki kurbiyet. Hasen, ahsen gibi. Hasen güzel. Ahsen en güzel. Kebir, ekber gibi. Kebir büyük. Ekber en büyük. Değil mi? Ha. Kurb yakın. Akrep en yakın demek. En yakın demek. En yakın akrep, akrebiyeti ilahiye Allah için kullanılır. Kul için ne kullanılır? Kurbiyet. Kurban bayramında kestiğimiz hayvanlara verdiğimiz isim nedir? Kurban. Niye kurban diyoruz? Bizi Allah'a yakın etsin diye. Kurb oradan geliyor. Kurban. Bizi Allah'a yakın edene kurban denir. O kurbanın kökü kurb kelimesi. Kurb yakın demek. Yakın edene de kurban diyoruz. Kendini feda ettin mi sen de bir kurban olmuş oluyorsun. Niçin? Sen de Allah'a yakın olmak için. Hissinden, hevesinden, nefsinden vazgeçiyorsun. Bak feda ediyorsun. Feda ediyorsun. Zamanını feda ediyorsun. Mekanını feda ediyorsun. Arzularını, isteklerini, heveslerini feda ediyorsun. Ne için? Kendini kurban olarak seçtin. Kurbiyet için. Allah'a yakın olmak için. İşte bizim bu halimize kurbiyet deniyor. Allah'a yakınlığımız. Peki Allah'ın bize yakınlığına ne deniyor? Akrebiyet. Bizim yakınlığımızdan o bize daha yakındır. Ne kadar? Senin şah damarından daha yakın. Her şeyinle tasarruf eden o. İşte kemalat ve velayet noktasında Cenab-ı Hakk'ın sahabelere olan bir yakınlığı var ki buna akrebiyet-i ilahiye deniyor. Diğer taraftan velilerin kesb ile çalışarak, gayret ederek büyümesi, gelişmesi, kemalata ermesi, Allah'a yakın olmaları var ki buna da kurbiyet deniyor. Burada da o iki şey bizim nazarımıza verilecek. Biz ise ondan nihayet uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrebiyetin inkişafıyladır ki Allah'ın bize yakın olmasının inkişafıyladır ki bunu aslında halinle ahvalinle kazanıyorsun. Nübüvveteki kurbiyet ona bakar. Yani peygamberlikteki yakınlık Allah'ın akrebiyetinin inkişafına bakıyor. İşte Miraç'ta o akrebiyet öyle bir inkişaf ediyor ki Mescid-i Harem'den Mescid-i Aksa'ya oradan sema tabakalarını alıyor. Ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. Madem peygamberin üzerinde böyle bir tecelli gerçekleşiyor, Allah'ın yakınlığı akrebeti ilahiye, sahabeler de Peygamber Efendimiz'in bizzat yanı başında direkt muhatap olduklarından dolayı veraset-i nübüvvet manası onlarda olduğundan, Peygamber Efendimiz'in sohbetine direkt mazhar olduklarından dolayı sahabeler de peygamberler üzerinde inkişaf eden akrebiyet-i ilahiyeye direkt nedirler? Mazhardırlar. Bu sırra onlar da mazharlar. İkinci suret, budiyetimiz, bizim uzaklığımız noktasında kat-ı meratip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki bir derece yakın olursun. 100 kilometre gittin, 100 kilometre yakın. 1000 kilometre gittin, 1000 kilometre yakın oldun. Bir derecedir, 2, 3, 5, 7. Ne kadar gidersen o kadar yakınsın. Ne kadar yükselirsen o kadar. Bir derece müşerref olmaktır ki ekser seyri sülükü velayet ona göre ve seyri enfusi ve seyri afaki. Bu seyri enfusi ve seyre girmeyeceğim buralara. Tarikattaki seyirlerin yani kemalatta yükselmelerin şekilleri. Afaki olanı var, enfusi olanı var. Onlara girmeyeceğim. Seyri enfusi ve seyri afaki gibi bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbidir. Allah'ın ihsanı ve ikramıyla oluyor. Sahabelere, peygamberlere olan kisbi değildir. Senin çalışmanla elde edecek bir şey değildir. İncizattır. Çekmedir, çekilmedir. Allah çekiyor kendine. Cezbi rahmanidir. Allah'ın rahmetinin çekmesidir. Ve mahbubiyettir. Allah'ın sevmesidir. Allah'ı sevmek ayrı bir şey. Allah'ın sevmesi ayrı bir şeydir. Sen seversin ta ki Allah da sevsin. Ama birileri de vardır ki Allah sevse de sevmese de severler. Bu ayrı bir şey. Birisinde menfaat vardır, diğerinde menfaat yoktur. Sahabelerin Allah'la olan münasebetleri hep bu noktadadır. Menfaat yok. Onun için o la yükellifullah nefsen illa vüs'aha Amenel Resulü o son iki ayetten önce bir ayet vardır. Sizin içinizden geçirdiğiniz her bir şeyden Allah size hesaba çekecek. Sahabeler bunu anlamak noktasında Peygamber Efendimiz'e sual ettikleri zaman ya Resulullah biz nasıl içimizden her türlü şey geçiyor. Her türlü şey. İrademizi de dinlemiyor. Nasıl bunlardan hesaba çekileceğiz? Aslında anlamak noktası ama Peygamber Efendimiz de onları sanki böyle altlarını üstlerine getiriyor. Siz diyor sizden önceki ümmetlerin işittik, isyan ettik dedikleri gibi semina ve aseyna mı demek istiyorsunuz? Hayır ya Resulallah. Hayır ya Resulallah. Semina ve ata'na. İşittik, itaat ettik. Yer yarılsa yerin dibine girsek. Semadan alevler yağsa, taşlar yağsa, cennete değil de cehenneme gitsek. Yine işittik, itaat ettik. Bakın, itaatte hiçbir beklenti yok. Benim vazifem itaat etmektir, bitti. Emrolunduğu üzere yaşamak. Bambaşka bir şey. Sahabelerin hali bu. Hali bu. Cezbi Rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halis ve gölgesizdir. Sahabelerin yolu. Diğeri kisbidir. Her insanın çalışmasına bakar. Uzundur, gölgelidir. Girmeyeceğim. Acayip harikaları çok ise de kerametler, keşfiyatlar var ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine mümkün değil diğerine yetişemez sahabeleri. Mesela nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvveti kutsiye ile fevkaz zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. Yani kuvve-i kutsiye seni bir hareket ettiriyor, dünü bugün gibi yaşıyorsun. Bir böyle, bir de ikincisi bir sene kat meratip edip bir sene 365 gün dolanıyorsun. Dönüp dolaşıp düne gelmektir. O günü yaşıyorsun. Ama artık o gün dünkü gün değil. 365 gün sonraki gün. Dünkü gün değil. Fakat yine de dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp, sahabeler hakikatin incizabına kapılmışlar. Tarikat berzahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Açık ve net görmektir. İkincisi, çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Çok mertebelerden nedir? Şimdi anlatacak. Yani işte enfüsi afaki dedi, işte zahir batın, iç duygular, dış duygular, işte nefsin mertebelerinde gitmek, işte duyguların mertebelerinde gitmek, bütün bunlarda seyri sülük ederek fena fillaha ulaşmak. Bu ehli tarikatın gittiği yol. Ehli velayet. Ehli velayet çendan fenayı nefse muvaffak olurlar. En nihayette nefislerini öldürürler. Öldürürler. Nefsi emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Ev artık tertemiz pırıl pırıl bir adam oldu. Ama yine sahabeye yetişemiyor. Çünkü sahabelerin nefisleri teskiye ve tatir edildiğinden nefsin, şimdi birisinde nefsi öldürmek var. Diğerinde nefsi temizlemek var. Aradaki fark şu. Nefis bir bataklık gibi. Bir bataklık gibi. Nefsi öldürmek üzerine beton dökmek gibidir. Nefsi temizlemek de bataklığın o bataklık cephesini kurutuyorsun. Temiz toprak haline geliyor. Ondan sonra oraya istediğini ekebiliyorsun. Elma ek, armut ek, ayva ek. Şunu ek, bunu ek. Diğerinde beton. Herhangi bir şey ekebiliyor musun? Yok. Öldürdün. Tamam artık o nefis günah işlemeyecek ama artık o nefiste de çok da bir şey yapamıyorsun. Ama öbüründe o bataklığı verimli bir toprak haline getirme var. İşte sahabeler nedir? Nefisleri teskiye ve tatir edildiğinden o bataklığı temizlemek gibi. Kurutup temizledin, verimli toprak haline getirdin. Tezkiye ve tatil edilinden nefsin mahiyetindeki cihazatı kesireyle nefsin yapısında ne kadar cihazlar varsa ama birden çok sayılmayacak kadar çok cihazlar var. Onlarla ubudiyetin kulluğun envaına her çeşidine ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade masardırlar. Peki velilerde ne oluyor? Velilerde fenai nefisten sonra nefsi öldürdükten sonra ubudiyeti evliya velilerin kullukları besatet peyda eder. Besatet nedir? Basitlik. Değil mi? Yani tek bir ibadete indirgeniyor. Bir zikir yapıyor. Tek bir ibadet. Ama sahabede her çeşit ibadet ondan çıkıyor. Çünkü niye? Nefsini öldürmedi, tezkiye ve tatir etti. Zaten hakikatta budur. E bu noktadan baksan sahabeye yine yetişemiyorsun. Üçüncü veçi kısaca okuyup Fatiha veriyoruz. Fazileti amal ve sevabı efal ve fazileti uhreviye cihetinde sahabelere yetişmez. Sahabelerin amellerinin faziletleri, efal fiillerinin sevapları ve uhrevi faziletler cihetinde sahabeye mümkün de yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir. Değil mi? Nöbette. Orada vurulsa şehit. Bir an, bir dakikaya. Ve nöbet en kıymetli bir askerin yapacağı en kıymetli vazife. Onun için hadis-i şerifte üç göz, üç göze cehennem ateşi değmez. Onlardan bir tanesi işte hudutta, nöbette askerin nöbet tuttuğu ve hudutta nöbet bekleyen asker. Vatanını, milletini, memleketini bekleyen asker, bekleyen göz. O göze cehennem ateşi dokunmuyor. Bakın kadri ve kıymeti. O an çok kıymetli, çok kıymetli. Bir saat nöbet, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir. Yani hem mühimdi, bazı şartlar vardı, hem de mahvedilecek bir durumdu. Ölüm korkusu, ölüm tehlikesi her an vardı. Ve bir dakikada bir kuşun yemekle en ekal 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor, şehit oluyor. Şehitlik de yine peygamberlerden sonra gelenlerden bir tanesi. Ve minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedeyi ve salihin. Bak üçüncü sırada. Şehitlik makamı sahabelerden sonra geliyor. Burada Üstad Hazretleri'nin misali özellikle en yüksek makamlardan bir tanesi. Öyle de sahabelerin, şimdi bakın sahabeleri anlatacak. O bir dakikaydı, bir saat nöbetti. Sahabelerin tesisi İslamiyet'te, İslamiyet'i tesis etmede, bina etmede, kurmada, yerleştirmede ve neşri ahkamı Kur'aniye'de, Kur'an'ın hükümlerini neşretmede, yaymada ve hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri ne kadarlar ki? Bir avuç, bir avuç. Uhud, Bedir'de Peygamber Efendimiz ne diyor? Ya Rabbi, şu bir avuç inanan şu müminleri eğer bugün mağlup edersen, yeryüzünde senin ismini anacak kimse kalmaz. Ama karşılarındaki düşmana meydan okuyorlar. Bütün dünyaya meydan okuyorlar. Bizans'a meydan okuyorlar. Roma'ya meydan okuyorlar. Her tarafa meydan okumuşlar. Bir avuç inanan. İlk, daha yeni, etrafında kimseleri yok. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tek başına ya, İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Adeta sahabelerin ömürleri, hayatları o bir saat nöbet tutan askerin hali, ahvali ve keyfiyeti gibi. O anda o nasıl şehitliğe ulaşıyor? Sahabeler her an şehitliğe ulaşıyor. Bütün zamanlar, bütün mekanlar. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları. O hizmet-i kutsiye de o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün zamanlar. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir. Amel az, ücret çok, kıymeti yüksektir. Böyle bir vazife yapmışlar. Hem tesis etmek, hem neşretmek, ilanı harp etmek, bütün zamanları o neferin dakikalar gibi kıymetli. E nasıl yetişilecek? Ancak öyle bir zamanı getirirsen olur. Olur yani. Olur. Bu Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasına sebep olan Seyit Onbaşı değil mi? Seyit Onbaşı. 276 kiloluk o mermiyi 3 defa alıyor ve topun namlusuna yerleştirip ateş ediyor. Üçüncü de zırhlıyı indiriyor. 276 kilo kaldırmış ve indirmiş. Komutan diyor ki savaştan sonra şunu bir defa daha kaldır, bir fotoğraf çekilelim. Madem kaldırdın bir defa daha kaldır, bir fotoğraf çek. Üç defa kaldırmışsın. Bir tutuyor, kaldıramıyor. O zaman gitti. O mekan gitti. O düşman da yok. Dönüyor komutana diyor ki, komutanım diyor. Sen diyor o düşmanı karşıma çıkar, ben yine kaldırırım. İşte Allah sana kaldırdı. Öyle bir zamanda, öyle bir mekanda, öyle bir hal, öyle bir keyfiyet. Sahabelerin zamanı, sahabelerin mekanı, sahabelerin hali ve keyfi o zamana mahsus. Allah Allah. Çok farklı bir şey değil mi? Nasıl yetişeceksin? Ancak öyle bir zaman, öyle bir mekanda olursan yetişirsin. Zaten öyle bir şey olsa senin adın ne olur? Sahabe olur canım. Yetişmek diye bir şey olmaz ki. Senin adın sahabe olur yani. Ya. Evet, sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve Envar-ı Kur'aniye'nin neşrinde saf-ı evvel teşkil ediyorlar. Dersin başında bunu söylemiştik. Saf-ı evvel. İlk saftalar. İlk saftalar. İlk safta olunca ne oluyor? Es-sebebü kel-fail. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şöyle makamı, şöyle kemalatı, şöyle şahsiyeti. Onların o Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ne kadar makamı, ne kadar sevabı, ne kadar amali, ne kadar şuyu buyu varsa... Nereye yazılıyor abi? Sahabeye yazılıyor. Nasıl yetişecek? Ne kadar yükselirsen o kadar yükseliyor. Mümkün değil bak. İşte saf ve evvellik. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz. Es-sebebü kel-fail sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Bırak Abdülkadir gelin. Bütün ümmetin hasenatından. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi. Bütün namazlarda söylüyor muyuz? Ne diyoruz? Ya Rabbi sen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun aline yani ailesine, ehli beytine ve ashabına, sahabelerine salat ve selam eyle. Allah Allah. Ya bunu söyledikten sonra nasıl yetişeceksin? Mümkün değil. Demesiyle sahabelerin bütün ümmetin hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet, ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki nebdede küçük bir irtifa, gittikçe bir yekün teşkil eder. Şurada 10 derecelik bir açı. Büyüdü mü hepsini içine alır. Hem nasıl ki noktayı merkeziye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik daire-i muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu dört misal gibi sahabeler İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları hem binayı İslamiyet'in hudut-u nuraniyesinin mebdeinde, nurani hatlarının başlangıcında hem cemaat-i İslamiyye'nin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. İlla yetişeceğim mi diyorsun? O zaman sahabe olursan zaten adında ne oldu? Sahabe oldu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.